Ayrım 24, sayfa 228. Ve röportaj bomba gibi patlamıştı. En azından Selçuk öyle düşünüyordu. Sabah kahvaltı masasında karısıyla karşılıklı oturmuş, masaya yığılmış gazetelerin içinden söyleşisinin yer aldığı gazeteyi seçmiş ve en üstte açıp yaymıştı. Yarım saattir tekrar tekrar okuyor, dönüp baştan bir daha okuyordu. Yarattığı efekti ve verdiği pozları öylesine beğenmişti ki bir türlü başka bir şey okumaya gönlü razı olmuyordu. Onun anlattıklarından sorular yaratmıştı muhabir ve mükemmel olmuştu. Renkli fotoğraflarıyla süslenmiş bilgece söylemleri terk edip bir başka gazeteye geçemiyordu. Evin salonunda, çalışma odasında, bahçede ağaçların altında, havuz başında, çiçek tarlalarının önünde çekilmiş fotoğraflarında okuyanlara vermek istediği görüntü gayet net işlenmişti. Muhabir, resimlerin altına, üstüne koyacağı koyu renk yazıları, anlatmış oldukları içinden çok titiz bir elemeyle seçmiş olmalıydı. Hepsi yerli yerine oturuyordu. "Ya şişkom," dedi. Gözleri bir magazin mecmuasının renkli sayfasında ekmeğine koca bir dilim gravyer peyniri yerleştirmekte olan karısına. Değdi bu röportaj. Fikret iyi adam göndermiş. Pek sünepe bir şeye benziyordu ama Allah için işinin hakkını vermiş. Sayfayı ben düzenlesem bu kadar olurdu. Bence de harika olmuş. Ama marifet sende. Hangi iş adamı sana benziyor ki? Sen kendine has bir adamsın. Tabii ki haberin de farklı olacak. Zinet de Selçuk da aylar önce basında çarşaf çarşaf kaçakçılık suçlaması üzerine yayımlanan yazıları unutmuş görünüyorlardı. Birçok şey için önce bu haberin yayımlanmasını bekliyordum. Şimdi her şey sıraya giriyor. Selçuk büyük bir beğeniyle tekrar fotoğraflarına baktı. Kendisini çok karizmatik buluyordu. Gözlerinin altındaki koyu lekeler bile yazılanlara inananlar için parmaklıklar arkasında yaşadıklarının ruhunda bıraktığı derin izler olarak kabul görecekti. Şu dizleri patlak kot pantolon gerçekten büyük buluştu. Fotoğraflar her ne kadar saray yavrusu bir malikanede çekilmiş olursa olsun, dünyevi varlıkları umursamayan bir adam rolünü yine de iyi oynamıştı doğrusu. Allah'ı bulmak, onunla buluşmak ve onun varlığında huzuru aramak, beş vakit namaz kılıp Allah'a yüreğini açmak, bütün din kitaplarını hatmetmiş olmak, kul hakkını sakınmak konularını hangi iş adamı bu kadar bilerek ve bu kadar inanarak konuşabilirdi ki? İş adamlığını bir yana bırak, kaç ismi bilinen adam cesaret edip yırtık kot pantolonla dizlerini aşındırana kadar namaz kıldığını ve artık bütünlüğü, mükemmeliyeti Allah'ta bulduğunu ve onunla buluştuğunu ilan edebilirdi. Dinsel anlamda bunu gerçekten inanarak yaşayanlar vardı ama onlar da böyle gazete sayfalarında kendi reklamlarını yapmıyorlardı. Dolayısıyla tekti. Tek örnekti ve ona yakışan da buydu. Kimseyi taklit etmeden kendine ait yeni bir sanayici kimliği çizmekteydi. Daha bunun üzerine işlenecek epey konu vardı ve o buna hazırdı. İnsanları şaşırtmak için harika bir niş yakalamıştı. Şimdi bunu doyasıya işleyebilir, kendisini bu anlamda istediği kılıfa sokabilirdi. Selçuk, röportajını tekrar tekrar okuyor, okuyor, fotoğraflarına bakıyor, bakıyor ama kendini görmeye bir türlü doyamıyordu. Önemli adamdı vesselam. Kendisine benzeyen birini daha tanımıyordu. Çok şey hak ediyordu ve hepsini alacaktı. Zaman, Vardar isminin kaderini şekillendirmeye devam ediyordu. Ne var ki bundan sonraki yolculuk, nesillerdir olduğu gibi artık tüm ailenin kaderini bir arada tutmuyordu. Vardar ailesi ve Vardar Holding aynı gemide, açık denizde gidiyorlardı ve henüz daha buzdağları ufukta dahi belirmemişti. Tahmin edilen değil, yaşandıkça görülecek, neticelerine kadar da görselliği aldatmaca bir dönem devreye giriyordu. Etik olarak aile gücünü yönetim kurulunda tek hissettiren isim Vecdi Vardar kalmıştı. Ve bugün onun da artık kontrol edemediği, sorgulayamadığı, dürüst cevaplar alamadığı sistemin içinden çekilme zamanı gelmişti. Buna zaten epeydir kendisini hazırlamaktaydı ama bir ümit işi uzatmaya çalışmıştı. Kendi sulbünden birinin bu kadar megalomanca, küstahça, kimseyi, kimsenin oyunu, fikrini önemsemeden ben kavgası vererek şirketi yönlendirebileceğine inanmak istememişti. Duyduğu endişeler sadece hislerinin yarattığı tatsız algılamalar değildi. Piyasayı yakından takip ediyor, o sormasa bile kendisine bilgiler akıyordu. İşin garip tarafı, şirket içinden Selçuk ve adamları tarafından tezgahlanan oyunlardan para kazananlar bile çekinmeden ona olan biteni anlatabiliyorlardı. Adamlar haklıydı. Zorla fabrikaya girip bir şey çalmıyorlardı ki. Kendilerine şirketin yöneticileri tarafından özel imkanlar sunuluyor, hediye ediliyordu. Onlar da bu imkanı sağlayanların payını gayet tabii hakkıyla geri ödüyorlardı. Vecdi Vardar, yönetim kurulu toplantısına girerken kafasında yine cevabını alamayacağını bildiği binbir soru vardı. Zaten cevaplansa bile duyacaklarına inancı da kalmamıştı. Kararlıydı, her halükarda bu son toplantısı olacaktı. Yönetim kurulu odasının kapısına geldiğinde Selçuk'un üst düzey yönetime getirdiği kayınbiraderi Okan'ı ve diğer bir yakını Şükrü'yü de orada gördü. Az sonra hali hazırda bulundukları yeri tasvip etmediği, aileye yabancı bu iki adamın Selçuk tarafından yönetim kurulu üyeliğine de yerleştirilmek üzere olduğunu anlamakta gecikmedi. Midesi iyice burulmuştu. Burnuna çok keskin, kötü kokular geliyordu. Toplantı, Selçuk'un zaten evvelden tezgahlamış olduğu üzere Refet Vardar'dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına Okan ve Şükrü'nün üyeliğe seçilmesiyle başladı. Aslında olması gereken önce bir kurul toplantısında yeni üyelerin isimlerinin oya sunulması ve onaylandıkları takdirde ondan sonraki toplantıya davet edilmeleriydi. Ama Selçuk için artık bu genel kurallar geçerli değildi. Arzu ettiklerinin gerçekleşmesi doğrultusunda nasılsa aksini kabul etmeyeceğinden oylamayı boşuna vakit kaybı olarak görüyordu. Aynı tavır, holdingin bünyesine katılmasına karar verdiği şirketler ve alınacak krediler için de geçerliydi. Gereken finansın hangi yerli ve yabancı bankalardan alınacağı konusu Selçuk tarafından danışma amaçlı değil, bilgi mahiyetinde kurula aktarıldı. Zaten bağlantıları yapmıştı bile. Yeni yönetim kurulu başkanı, baharda ortaklara dağıtılacak olan temettü konusunda da kasadan bir para çıkarmadan maddi sıkışıklığı nasıl çözeceğine karar vermişti. Temettü dağıtmak yerine bedelsiz sermaye artırımına gidilerek ortaklardan arzu edenlere yeni hisse senetleri dağıtılacaktı. Vecdi Bey'e aile fertlerinin dışında yatırımını Vardarlara teslim etmiş olan nice insanın belki de tüm yaşamını bağladığı nakit temettüden istifade edemeyecek olması ters geliyordu. Yatırım yapılacaksa şirket kendi bünyesinden ortakların kârları ödendikten sonra kalan rakam kadar yatırım yapmalıydı. Üstelik elinde hazır nakdi olmayanlar da artırıma katılamayacak ve payları otomatikman düşecekti. Ama bu Selçuk'u ilgilendirmiyordu. Herkes parası kadar konuşur dedi. Diğer bir konu da işçilere ve personele yapılacak zamlardı. Vecdi Bey önündeki zam listesine kaçıncı kez bakarken isyan etmeden geçemedi. Bu hiç hoş değil dedi. Bu işçilerle üst düzey yöneticiler aynı bünyenin çalışanları değil mi? Beğenmediğin nedir diye sordu Selçuk. Cevaba çok da aldırmayacağı belli bir tavırla. Her şey. İşçi maaş artışları çok orantısız. Selçuk iskemlesinde arkasına dayanırken çok bilmiş bir tavırla ekonomi yapmalıyız dedi. Bu kadar krediyle yeni yatırıma giriyoruz. Şuna borç almak diyelim. Zaten bana uymayan bir yatırım şekli bu. Olmayan parayla büyüme taslayacağız. Ekonomi konusunda ise tamamen sana katılıyorum. Gayet tabii. Ekonomi yapmalıyız, hem de çok sıkı bir şekilde. Ama ekonomiyi işçinin sırtından yapamazsın. Bizim işçimiz hep sanayinin en ferah içindeki işçisi olmuştur. Şimdi bunun gerisine düşemeyiz. Baba, bunun getireceği yükü biliyor musun? Ekonomi yapmamız gerektiğini işçimiz de anlayacaktır. Ama anlamak zorunda değil. Adam emeğini veriyor, karşılığını almalı. Selçuk, yönetim kurulunun geri kalanının tamamen kendi peki olduğunun verdiği rahatlıkla, alaylı bir tavırla ne tavsiye ediyorsun peki diye sordu. Ekonomi işçinin sırtından yapılmaz Selçuk diye cevapladı Vecdi Vardar. Bakıyorum da kendin dahil üst düzey yöneticiler için verilecek maaş ve prim konusunda kesenin ağzını açmışsınız. Bana göre buradan başlayarak ve yöneticilerin masraflarının kısılmasıyla ve yöneticilerin özel masraflarını şirkete ödettirmek için bahane bulmalarının engellenmesiyle ekonomi yapmalısınız. Ne yapacak yöneticilerim? Şirkete gelip gittikleri arabanın benzinini kendileri mi ödeyecek? Öyleydi. Herkes kendi öderdi. Hepimiz kendimiz öderdik. Zaten bu yüksek maaşları bunun için almıyor mu yönetici kadro? Bundan ötesi diğer ortakların hakkından çalmaya girer. Selçuk diğer üyelerin önünde babasının tavrından son derece rahatsız olmuştu. Kızgınlığını göstermemek için kendisini zor tutuyordu. Vecdi Vardar'ın soruları ve yorumları zaten diğer üyeler nazarında onun sorgulanabilir olduğu fikrini yaratıyor ve makamının gücü törpüleniyordu. Bunun üzerine bir de hiddet gösterirse iyiden iyiye zaafa düşmüş olacaktı. Çocukluğundan beri babasıyla ilişkisinde ağırlığını hissettiği kuvvetli adamın oğlu kompleksini şu an en ziyade hissediyor olması çok garipti. Tam da babası onun üzerindeki tahakkümünü çekmeye ve uzaklaşmaya bu kadar yakın gelmişken. Selçuk o anda bir şeyin farkına varmıştı ki istediği kadar babası işten ve özel hayatından çekilsin, kendisi bu kompleksten hiçbir zaman kurtulamayacaktı. Babasına karşı ezilmişlik duygusu ruhuna kazınmıştı. Ama şimdi geçmişle hesaplaşmak anı değildi. Atadığı üyelerine duruma hakim olduğunu, babasının zırvalıklarını aldırmadığını göstermek zorundaydı. Bakışlarını birer birer hepsinin üzerinde gezdirip bir şekilde aldırmayın siz demeye getirdi. Diğerleri, özellikle iki yeni üye, onaylamak üzere onun dudaklarından çıkacak kelimeleri bekliyorlardı. Selçuk'un has adamları olmakla önlerinde nasıl rahat, parlak bir gelecek olduğunun farkında ve bunun heyecanındaydılar. Benimle dirsek dirseğe çalışan kadroyu rahat ettirmeliyim. Vecdi Bey, sözle, tavırla oğluna güç geçiremeyeceğinin farkında son derece üzüntülüydü. Ama bu son toplantısında içinde bir şey kalmadan söyleyeceklerini söyleme ihtiyacındaydı. Aşağıdakiler de makinelerle dirsek dirseğe çalışıyorlar dedi. Değişen bir şey olmadı. Kararlar Vecdi Bey'in dışında tüm üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Bunun üzerine Vecdi Vardar elinin altındaki dosyadan bir zarf çıkardı ve masanın üzerine bırakırken kayda geçirilmesini istiyorum. Aldığım cevaplar hiçbir şekilde beni tatmin etmemiştir. Bundan sonra yönetim kadrosu içinde yer almak ve bu hesapsız gidişatın sorumluluğunda katılımcı olmak istemiyor ve istifamı veriyorum dedi. Selçuk dudaklarını büzüp sağ yanağının içini dişleyerek dinledi babasını. Keyiften yanağını öyle bir ısırmıştı ki dudaklarına yayılmak üzere olan tebessümü acıdan yarım kaldı. Vardar Holding'de yepyeni bir devir başlamıştı. Selçuk Vardar İmparatorluğu. Yönetim kurulu toplantısı dağılırken Vecdi Vardar, tüm anlattıklarının oğluna hiçbir şekilde ulaşmamış olmasından hem şaşkın hem hiddetliydi. Sürgünden bir evladın böylesine bir karakter geliştirmiş olmasından son derece rahatsızdı. Selçuk'un yanına giderek, ''Odama gelir misin biraz?'' dedi. Selçuk, babasının bundan sonra üzerinde yönetimle ilgili bir sorgulama gücü kalmamasından dolayı rahat, adeta lütfeder gibi bu görüşmeyi kabul etti. Vecdi Bey, diğerlerinin arasında oğluna soruyor olmaktan, daha doğrusu onun vereceği cevaptan utanacağı için kendisine sakladığı birkaç soruyu da onunla baş başa kalıp sormak istemişti. Oturmadılar bile. Kapının dibinde ayakta bir konuşma oldu. Artık herkesin kartı masada açılmış olduğundan Selçuk daha önceleri gayret gösterdiği gibi lafı dolandırmaya falan da uğraşmadı. Güçlüydü, yetkiliydi ve ister beğensinler, ister beğenmesinler tek adamdı. Babasının sorusunu dinlerken kollarını göğsünde kavuşturmuş, diyeceğini de gideyim gibilerden bakıyordu. Vecdi Vardar her zaman olduğu gibi aklındakini hiç oyalanmadan sordu. Senin de elindeki hisseler kadar sermaye artırımına katılman mümkün değil. Böyle bir parayı nasıl bulmuş olabilirsin? Selçuk aslında babasıyla karşılıklı birbirlerinin ne sorduğunu ve cevabın ne olduğunu bilmelerine rağmen biraz eğlenmek istedi ve deli gibi çalışıyorum, lüçan hakkımı kullanacak param da olmuş olsun diye cevapladı. Bu kadar küstahlık olmaz. Selçuk hiç değilse biraz utanarak cevaplamanı beklerdim. Elinde bulunan, sahiplendiğin hisseler zaten senin hakkın değil. Şirketin kasasında duran her şeyi kendi şahsi malın, gelirin kabul etmen olacak bir şey değil. Açık hesaptan şahsi rüşan hakkını kullanmayı planlıyorsun. O parada aynen sahiplendiğin hisseler gibi tüm ortakların hakkı var. Bunu hangi vicdanla yapıyorsun bilemiyorum. Vicdanımı rahatsız edecek bir şey yok baba. Şirket batıyordu, ben ayağa kaldırıyorum. Ben içerideyken zaten bitmişti Vardarlar. O günden sonra yaşanan her başarı, her atılım, her kar benim sayemde olmuş olacak ve oturduğu yerde temettü bekleyen vardarlardan benim bir farkım olması lazım. Sana söyledim daha evvel. Vardarların yatırımları bu şirketin içinde olmasa sen neyle oynayacaktın ki? Herkes aile birliği ve sanayiye inancından burada tutuyor varlığını. Sen de bu varlığı yönetmek için zaten maaşını alıyorsun fazlasıyla. Bütün şahsi masraflarını da şirketin tamamı seninmiş gibi buradan yapıyorsun. Kredi aldığımız bankaların sahiplerini, genel müdürlerini, onların kredisine ihtiyacımız yokmuş gibi inandırmam gerek. Ancak yaşadığım gibi yaşarsam onları inandırabilirim. Paraya ihtiyacın yok gibi yaşıyorsun. Borca ihtiyacın olduğuna nasıl inandıracaksın sonra? Bunları sen anlamazsın baba. İş dünyası böyle dönüyor artık. Ne zaman bu kadar değişti iş dünyasının kuralları? Selçuk, bu konuşmadan çok sıkılmış olduğu belli, sağ ayakkabısının burnunu yeri eşeliyor gibi ileri geri oynattı. Sonra olabildiğince sarkazm dolu bir tavırla cevapladı. Sen parça paçavra hesabı yaparken, babası ona bu defa kızgınlığın ötesinde acıyarak baktı. O hesapları hiç küçümseme dedi. Yoksa bir gün o küçük hesaplar senin hesabını görür. Ama korkarım zararı senden başkalarına da sıçrar. Selçuk daha fazla nasihat dinlememek üzere kapıya elini attı. Çıkmak üzereyken babasına dönüp ders verir gibi konuştu. Baba artık huzur bul. Bak artık emekliye ayırdın kendini. Hayvanlarınla oyalan, gez, dolaş, bırak şu bakkal hesaplarını. Emekliliğimde ne yapacağıma bırak da ben karar vereyim, dedi Vecdi Bey. Bu arada odadan çıkmış, kapıyı kapamak üzere olan Selçuk'a seslendi. Ha bu arada, hadi, ailene, ortaklarına saygın yok. Bari Allah'ın adını çıkarların için kullanma. Selçuk, hadi baba, hadi, dedi ve kapıyı çekti. Niye her şeye rağmen hala daha kendisini galip hissetmiyordu, bilemiyordu. Ağzını, tadını kaçıran bir şeyi dışarı diliyle atarmış gibi dudaklarının üzerine doğru üfledi. Birden şeytanına ait bir davranış biçimini daha kapmış olduğunu fark etti.